Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Fakihli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Murdat 1400 Hicri Kameri, 28 Zilhicce 1442, Miladi 8 Ağustos 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Antalya Müslümanlar Merkez Konsey Üyesi Sayın Burhaneddin Dağ ile Hizbullah ile İsrail arasındaki gerginlikler üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve Amerika'nın gerçek yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi medya ve propagandada daha güçlü ve daha uyanık olmalıyız açıklamasında bulundu. Filistin halkının İslam devrimini destekleme komitesi muhabirler günü münasebetiyle tebrik mesajı yayınladı. İslam İran Cumhurbaşkanı, İran hükümetinin önceliğinin koronaya karşı genel aşı olduğunu açıkladı. Tüm General Selami, Amerika'nın dünya sahnesindeki gerilemesinin önemli bir kısmının Irak'ta gerçekleştiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, uluslararası toplum Afgan krizine siyasi bir çözümü desteklemek için net bir tavır alması gerektiğini belirtti. Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi, 15 kişi yaşamını yitirdi. Şimdi haberler.
Hamenei.ir sitesi, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin 17 Murdat Muhabirler Günü vesilesiyle onun basın mensupları ile çektirdiği bir resmi yayınladı. Muhabirimizin bildiğine göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin eserlerini koruma ve yayımlama dairesinden yapılan haberde şu ifadeler yer almaktadır. Bu görüntünün metni şöyledir. Bugün düşmanlarımızın bize karşı en büyük hareketi güvenlik ve ekonomik hareketlerden, propaganda hareketlerinden ve yumuşak savaş ve medya propagandasından daha fazlasıdır. Kamuoyuna hakim olmak için çok para harcıyorlar ve çok şey yapıyorlar. Büyük güçlerin kinlerinin hedefi olan, bugün ülkemizin büyük bir kısmı dahil olmak üzere ülkelerin kamuoyunu psikolojik savaş ve çeşitli propagandalarla ele geçirmek ve kontrol etmek için bu düşünce sürecindeki birçok fikri kullanırlar. Reklam çalışmaları, doğru reklam hareketi ve medya düzenlemeleri açısından daha güçlü ve akıllı olmamız gerekiyor. Bugün 8 Ağustos 2021 Muhaviller Günü'ne denk geliyor. 1998 yılında Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde çalışan İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı muhabiri Mahmud Sarimi bir Taliban terör grubunun saldırısında şehit olmuştu. İran Halk Kültürü Konseyi bu büyük şehidin anısına bu günü Muhaviller Günü olarak ilan etti.
Filistin halkının İslam devrimini destekleme komitesi Muhabirler Günü münasebetiyle tebrik mesajı yayınladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Filistin halkının İslam devrimini destekleme komitesi Muhabirler Günü vesilesiyle yayınladığı tebrik mesajında muhabirler ve basın mensuplarının direniş ve Filistin alanındaki etkin rolünü övdü. Mesajda direniş ve Filistin davasının savunulması pek çok ilgili basın mensuplarının sürekli olarak ele aldığı bir başka konudur ve bu aktivistler tarafından direniş alanındaki kutsal Kudüs'ün kurtuluş haberlerinin yakında duyurulacağını umuyoruz ifadesine yer verildi. Mesajda ayrıca şu ifadeler yer aldı. İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman düşman medya tarafından saldırıya uğradığı düşünüldüğünde medya aktivistleri de bu saldırılara karşı savaş alanındadır.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran hükümetinin önceliğinin koronaya karşı genel aşı olduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı ofisine göre Cumhurbaşkanı reisi bugün İran üretimi korona aşısı COV-19'i olduktan sonra sağlık personellerine insanların hayatlarını koruma çabalarından dolayı teşekkür etti ve şunları kaydetti. Genel aşılama kaçınılmaz bir gereklilik ve önceliktir. Halkın bu virüse ve olası mutasyonlara karşı direncini artırabilmemiz için hükümet bütün gücüyle çaba gösterecektir dedi. İran'da korona aşısının seri üretiminin hızlandırılması gereğine vurgu yapan reisi, mümkün olduğunca yerli aşıyı kullanıyoruz ve ne kadar eksiklik varsa o kadar geçerli aşıların ithal edilmesi gerekiyor dedi. İran Cumhurbaşkanı İran'daki korona vakalarından ve ölümlerin artmasından kaygısını bildirirken, insanlar sağlık tavsiyelerinden kesinlikle uymalı ve ilgili makamlar tam olarak uygulanması için gereksinimleri temin etmeliler dedi. İran İslam Cumhuriyeti kendi üretimi koronavirüs aşısını üreterek dünyada korona aşısı üreten 6 ülkeden biri haline geldi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı ve İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 542 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39.619 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 94.015'e, vaka sayısı ise 4.158.729'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 6.462'sinin durumun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3.539.035'e ulaştı ifadesi kullanıldı. Bu arada İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün yerli yapım Kov-İran bereket aşısı yaptırdığı belirtildi. İran medyasına göre Cumhurbaşkanı Reisi bugün yerli yapım Kov-bereket aşısının ilk dozunu yaptırdı. Aşı olduktan sonra açıklamada bulunan reisi sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ulusal aşılama programı kaçınılmaz bir gerekliliktir ve yeni hükümet için bir önceliktir dedi.
İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, IŞİD'i eğitenler İran'a karşı tavır alıyor. Halbuki eğer teorist varsa bunun başında Siyonistler gelmektedir dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Galiba Parlamento'nun bugünkü açık oturumu kulisinde bir basın toplantısında yaptığı açıklamada Siyonist bir denizcilik şirketine ait bir gemiye yapılan saldırıya atıfta bulunarak her türlü yasa dışı eyleme ve terörist harekete karşıyız dedi. İran Meclis Başkanı IŞİD'i ve teröristleri eğiten ve hatta destekleyenler böyle bir yaklaşım benimsiyor dedi. Her gün haberlerde Kızıldeniz'de ve oradaki gemi hareketlerinde ne gibi sorunlar çıktığını görüyoruz diyen Galibov, her zaman yasa ve yönetmeliklere uyuyoruz ve her zaman uluslararası yolların ve enerji transferinin güvenliğini arıyoruz dedi. Siyonist milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu Siyonist denizcilik firması 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada şirkete ait Merker Street adlı geminin Oman denizinde bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığını iddia etti. Bu saldırının ardından Siyonist rejim başbakanı Neftali Bennett iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadan elimizdeki güvenlik bilgileri İran'ın bir İsrail gemisine saldırdığını gösteriyor iddiasında bulundu.
İran İslami İnkılabı rehberinin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğe nedeni olanlar bölgeyi terk etmelidir dedi. İran'a göre Ali Ekber velayeti Ziyad el-Nihale ile yaptığı görüşmede direniş cephesinin zaferlerinden memnuniyetini ve tebriklerini ifade ederken şunları belirtti. Direniş ve mücadele yolu dikkate değer ve tarif edilemez bir ilerleme kaydetti ve birçok başarıya ve zafere imza atmıştır. Filistin'in ve bölgenin mazlum halkı için bu yolun haysiyet ve onurla devam edeceğine inancımız tamdır. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri de bu toplantıda şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti her zaman Filistin direniş cephesi ve ideallerine yanındadır ve bugün İslami Cihat Hareketi de dahil olmak üzere direniş ekseninin daha da güçlenmesi ve kendini göstermesi gereklidir. Ziyad el-Nihale, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkının ülkelerini desteklemedeki konumunu övdü ve şunları kaydetti. İslami Cihat Hareketi ve Filistin ve Gazze'nin mazlum halkları, terörist İsrail'i cesur bir savaşla küçük düşürmeyi ve yok etmeyi başardılar.
İran İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Komutanı Tümgeneral Selami, Amerika'nın dünya sahnesindeki gerilemesinin önemli bir bölümünün Irak'ta gerçekleştiğini söyledi. Fars Hava Ajansı'na göre Tümgeneral Hüseyin Selami, Irak Halk Seferberliği Güçleri'nin ve Irak halkının IŞİD'e karşı kazandığı zaferde ve Irak halkının güvenlik ve istikrarını sağlamadaki stratejik rolüne övgüde bulunurken, bu durumun düşmanları ve işgalcileri zayıflattığını ve onların da giderlerini artırdığını ve onların Irak'ta çıkmaza girdiğini söyledi. Tümgeneral Selami direniş şefesinde ve bu büyük savaşın devamında sizlerin destekçileriniz, Irak Ulusal Meclisi'nin de Amerikan birliklerinin bu ülkeden çekilmesine ilişkin kararın pratik ve verimli bir şekilde hayata geçirmesini umuyoruz. Irak bağımsız, güçlü ve güvenli olacak dedi. Irak Haşhişabi Kurumu Başkanı Fatih El-Feyyaz da İran halkına ve İslam Devrim muhafızlarına Irak halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek Diriliş Komutanı General Kasım Süleymani'nin çabalarını da övdü.
İran Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumun Afganistan'daki krizde siyasi bir çözüm bulunmasını desteklemek için net bir tavır alması, şiddeti ve sonuçlarını kınaması gerektiğini vurguladı. İran Ajansı'na göre Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif bugün İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunmak üzere Tahran'a gelen bir heyete başkanlık eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi Jan Arnold ile bir araya geldi. Zarif, Afganistan'daki karmaşıklığın bu ülkedeki dış güçlerin müdahalelerinin sonucu olduğunu söyledi. Zarif, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'daki barış sürecini ilerletmek için Afgan taraflar arasındaki görüşmelere yardımcı olmaya ve kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirterek, ülke sorununun çözümünün ancak Afganlar arası görüşmelerle bulunabileceğini söyledi. Toplantıda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi Jan Arnold, İran İslam Cumhuriyeti'nin ve bölgedeki diğer ülkelerin Afgan barış sürecine yardım etmedeki rolünün önemini vurgulayarak, Afganistan'daki durumun ciddiyetini yalnızca toplu işbirliği azaltabileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi, Afganistan'daki mevcut durumun üstesinden gelmenin tek yolunun Afgan-Afgan diyaloğunu vurguladı ve Tahran'daki görüşmelerini yararlı ve önemli buldu.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e yayınladığı hükümle Muhammed Muhbir'i Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığına atadı. Muhammed Mopir, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin emriyle 2007 yılından bu yana İran İmam Hümeyni Fermane İcra Kurulu'nun başkanlığını yapmaktaydı. Bereket Vakfı, İhsan Vakfı, Bereket Bilgi ve Teknoloji Tabanlı Enstitüsü'nün yanı sıra Tedbir Ekonomi Kalkınma Grubu'nun kurması ve ilk İran koronaşısının üretimi Muhammed Muhbir'in de İmam Hümeyni Fermanı İcra Kurulu'nda yaptığı çalışmalardır. İran Cumhurbaşkanı Gulam Hüseyin İsmaili'yi de Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı olarak atadı. İsmail'e yargı dahil olmak üzere bir dizi icra görevlerinde de yer almış ve daha önce yargı sözcüsü olarak da görev yapmıştı. İsmail'e kutsal savunma döneminin gazilerindendir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'i kabul etti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeydi'yi de Vahdettin Köşkü'nde kabul etmiş, görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçirmişti. Ancak Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in komşu ülkeler zirvesine katılması için Başbakan Mustafa Kazemi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı'na davet mektubunu ilettiği bildirildi. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fuat Hüseyin'in teslim ettiği davet mektubunda Irak Başbakanı'nın bu ayın sonunda Bağdat'ta Irak'a komşu ülkelerin liderleri düzeyinde yapılacak zirve için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti yer alıyor. Bu arada Irak Dışişleri Bakanı ve Erdoğan arasında yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki durumla ilgili bazı konuların ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Ağustos akşamı katıldığı canlı yayınındaki açıklamaları bir süredir değer kazanan Türk lirasını da sert vurdu. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Ağustos akşamı katıldığı canlı yayındaki açıklamaları bir süredir değer kazanan Türk lirasını sert vurdu. Dolar kuru 8.29 TL seviyelerine gerilerken Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 8.57 TL seviyesine fırladı. Bunun ardından bir internet kanalında soruları cevaplayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve CHP İzmir Milletvekili Selin Sayekböke, Cumhurbaşkanı faiz enflasyon ilişkisine dair bir açıklama yaptıysa geçtiğimiz yıllarda her seferinde Türk lirası değer kaybetti. Her seferinde Türk lirasının bu açıklamadan sonra değer kaybedeceğini bilerek bu açıklama yapılıyorsa Türk lirası değer kaybettiğinde dolar yükseldiğinde kim kazanıyorsa onlara sinyal vermiş demek. Bu bir cümlelik açıklamayla 15 kuruş kim kazandı? Bu kuruşluk değer kaybından Türk lirasının kim kazanç sağladıysa sinyali onlara göndermiş demektir Erdoğan. Bu da başlı başına esasında piyasa içerisinde ekonomik gerçeklerle değil siyasi bir saikle müdahale edildiği anlamına geliyor. Bu da güveni bozan diğer unsurlardan bir tanesi dedi. Merkez Bankası'nın güven problemine dikkat çeken Böke, her seferinde geçmiş dönemde yüklenen maliyetler bilinmesine rağmen ısrar ettikçe bu sefer Merkez Bankası'na güven ortadan kalkıyor. Ekonomik işleyişe göre döviz kanununun belirlenebileceğine dair bir öngörülebilirlik ortadan kalkıyor. Bunlar ortadan kalktığı için de döviz kanununda müthiş bir oynaklıkla beraber de sürekli Türk lirasının değer kaybıyla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü güven ortadan kalkmış değerlendirmesinde bulundu. Ekonomist Evren Devrim Zelyut ise Berat Bey döneminde siz bu yanlışı yaptınız. Faiz enflasyon işini 6.85'ten 8.50'ye fırlattınız. Bu hatayı 8.50 seviyesinden yaparsanız elimi ısırıyorum. Allah korusun diyorum. Kesinlikle bunu istemiyorum ama 8.50'den çift haneye doğru kuru yükseltirseniz diye ben bir çıkarımda bulunuyorum diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Zonguldak İzmir seferini yapan yolcu otobüsü Balıkesir'de yoldan çıkarak takla attı. Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Balıkesir valisi Şulda kazanın nedeni konusunda henüz net bir bilgi olmadığını belirterek bölgedeki viraja dikkat çekti. Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir dedi. Bu arada kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsün 95 km hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Sürücünün direksiyon başında uyuduğu iddia ediliyor.
Türkiye Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü yasa dışı askeri operasyon kapsamında PKK'nın 6 üyesini öldürdüğünü bildirdi. TRT Haber sitesine göre Türkiye Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin doğusundaki Tel Rafat kentinde 6 PKK'lıyı öldürdüğünü duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bu kişilerden bazılarının 5 Ağustos'ta Fırat Kalkanı olarak bilinen bölgede Türk ordusuna ait bir vinç ve ambulansa düzenlenen havan topu saldırısına karşı ve iki sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı terörle ve teröristlerle mücadelenin de kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Irak'ta haber kaynakları Amerikan lojistik askeri konvoylarına 3. saldırının düzenlendiğini bildirdiler. Bugün El Alem kanalının verdiği habere göre Amerikan koalisyon konvoyuna 3. saldırı Bağdat'ta gerçekleşti. Olası kayıp veya hasarların kesin detayları henüz açıklanmadı. Irak'ın Zikar eyaletinde de Amerikan askerlerinin bulunduğu bir konvoya bugün yol kenarına yerleştirilen bir bombayla gerçekleştirildi ve 2 saat sonra Irak'ın Babil ilinde 2. saldırı gerçekleşti. Bazı Irak medyası 3. saldırının sorumluluğunu Seraya Kasım El Cebarin adlı bir grubun üstlendiğini ve operasyonun görüntülerinin yakında yayınlanacağını bildirdi.
Siyonist kaynakta Filistinli ailelere Batı Şeria'dan zorla göçe ve işgal altındaki Kudüs'teki varlığını daha da yaygın hale getirmeyi ve Filistinlilerin evlerini işgal etmeyi yönelik yeni planını ortaya koyuyor. Siyonist medyadan Haaretz gazetesi bugün verdiği haberde Siyonist rejimin iç fonunun Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te binlerce evi kayıt altına almaya çalıştığını belirtti. Siyonist gazete fonun 1948'den önce ve sonra satın aldığını iddia ettiği arazi işlemleriyle ilgili olduğunu yazdı. Habere göre plan Filistinlilerin sınır dışı edilmesine ve evlerinin de Siyonist rejim tarafından işgal edilmesine yol açacak. Fon 170'i iştirakçılarından biri tarafından satın aranan 360 arsa ve ev olduğunu da iddia ediyor.
Rusya Cumhurbaşkanı ülkedeki orman yangınlarından etkilenen bölgeleri ziyaret etmek için Chelyabinsk bölgesine gitti ve bölgedeki durumu yakından inceledi. İran'a göre Rusya'nın bazı ormanlık alanlarında 2 ay önce başlayan ve yüz binlerce hektarı kaplayan yangınların yayılmasının ardından Vladimir Putin yangın felaketinin derinliğini görmek için Chelyabinsk bölgesini ziyaret etti.
Ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron protestocuları sert ve aşağılayıcı bir şekilde eleştirdi. Emmanuel Macron Paris maçı verdi demişti. Protestocuların aşırı şiddetine boyun eğmeyeceğim ve tavırları demokrasi için bir tehdit dedi. Macron protestocuları aptal olarak nitelendirirken on binlerce insan bir diktatörlükte yaşadığımızı söyleyebilecek kadar aklını kaybetti ifadesini kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'dan G7'nin iddiasına yanıt başlığı altında. Siyonist rejim İsrail'in son günlerde Mercer Street gemisi etrafında koparttığı yaygara İran'a karşı Batı'nın çok hedefli senaryosunu gözler önüne seriyor. Bu senaryonun devamında G7 Dışişleri Bakanları Cuma günü yayınladıkları bildiride gerekli kanıtları sunmadan İran'ı bu saldırıdan sorumlu tutarak suçlamalarda bulundular. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, G7 Grubu Dışişleri Bakanları bildirisine tepki olarak, genelde korsan rejimin arkasında olduğu benzer temelsiz senaryoların hedefi ise bölgenin siyasi ortamını bozmaktır ifadelerini kullandı. Bu bağlamda korsan rejim ve bölge sularında yaşanan bu son olayda sahte bilgilerini de destek verenler konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak düzenledikleri senaryoda İran'ı suçlu tanıtmaya çalıştılar. Fakat bu konuda başarısız kaldılar. Bundan 3 yıl önce de Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi benzer bir senaryoda ve İranofobi siyasetleri doğrultusunda Güvenlik Konseyi üye ülkelerin elçilerini Washington'a davet etti. Orada kendi iddiasıyla İran'ın Yemen Ensarullah Hareketi üyelerine aktardığı füze parçasını onlara göstermek istedi. Fakat bir süre sonra New York Times gazetesi Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkiliden naklen İran'a yönelik iddialar reddedildi. Bu siyasi oyunların tekrarı görünüşe göre hiçbir sonu yoktur. Independent gazetesi ise Haaretz gazetesi yorumcularından Amos Herdel'den naklen şöyle yazdı. Deniz savaşını İran değil İsrail başlattı ve 2 yıl önce İran'ın Suriye'ye petrol taşıyan tankerlerine saldıran ise İsrail'di. Bu deniz saldırıları İsrail'in 2006 yılında Hizbullah ile savaş ardından İsrail ordusunun stratejilerinden birine dönüşen ve savaş ortasındaki savaşlar olarak bilinen doktrinin bir bölümüdür. Aslında ırkçı rejim 70 küsur yılda Amerika ve İngiltere destekleriyle bölgede tehdit, istikrarsızlık ve güvensizliğin ana kaynağı olmuştur. Şimdi asıl mesele bölgeyi güvensizleştirmeye çalışanların hedefleridir.
Bu arada Siyonistlerin endişelerine sebep olan konu Amerika'nın İran'a maksimum baskı siyasetinde çıkmaza girmesidir. Aslında Amerika'ya İran halkının hukuki haklarını kabul etmekten başka bir çare geriye kalmamıştır. Başka bir ifadeyle Washington yaptırım ve Bercan müzakerelerinin yanmış kartları ile kendisinin aşırıcı taleplerine İran'a dayatılacak konumda değildir. Bu yüzden de eğer ırkçı rejim İsrail kendi evhamları ile tekrardan ibaret senaryolarla eski altın çağına geri dönebileceğini sanıyorsa kesinlikle bir kez daha büyük bir hesap hatası yapmış olacak. Nur News web sitesinde de bu konuda yorumunda da şöyle yazıyor. İsrail, İran'a karşı askeri girişim için gerektiği güç ve cesareti yoktur. Zira böyle çılgınca bir eylem bu rejime çok taraflı saldırı ve tüm altyapıları ve askeri ekonomik tesisleri ve altyapılarını da mümkün olan en kısa sürede yok etme şartları sağlanmış olacak. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Cumartesi günü Tahran'da Lübnan Hizbullah Genel Sekreter Vekili ile görüşmede bu konuya değinirken Siyonist rejimin dağılması için gerektiği kapasitelerin de hazır olduğunu ve sadece onların bir hata yapmasına bağlı olduğunu vurguladı. Bu sözler İran'ın Fars Körfezi ve Oman Denizi'nde de en uzun sahile sahip olurken bölgede özgür gemicilik, barış ve istikrar ve bölge güvenliğinin sağlanmasını da inkar edilemez. Bir ülke bildiğini de mütecavizlere özgür gemicilik ve güvenliği kendi maceracılıklarına da kurban etmelerine izin vermeyecekleri mesajını taşıyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Afganistan özel oturum etrafında. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Afganistan'da şiddetin artmasıyla ilgili özel oturumu Cuma günü New York'ta düzenlendi. Oturma konseyi ve ülkelerin temsilcileri bu arada Amerika, Rusya, Britanya, Çin ve Hindistan Afganistan'da sivillere karşı artan saldırı ve şiddeti kınarken mevcut çok zor duruma son vermesi için siyasi bir anlaşmaya varma gerekliliğini vurguladılar. Görünüşe göre Taliban ve Afganistan devlet güçleri arasında çeşitli vilayetlerde artan benzeri görülmemiş çatışmalar ve Taliban'ın ülkenin büyük bir bölümünü kontrolde bulundurduğuna dair iddiası, Güvenlik Konseyi'nin özel oturumunun Afganistan durumunu ele almak için düzenlenmesini kaçınılmaz kıldı. Amerika ve NATO askeri güçlerinin Mayıs 2020'de başlayan ve 11 Eylül tarihinde bitmesi gereken Afganistan'dan geri çekilme programı, Amerikan Başkanı Joe Biden tarafından 31 Ağustos tarihinde sona ermesinin ardından Taliban, Afganistan'a sulh kurmak için ortamı uygun görünce ülkenin dört bir yanında saldırılarına hız verdi. Komşu ülkelere mülteci akını, iki taraf arasındaki çatışmalarda kan dökülmesinin artması ve sivillerin öldürülmesi, El-Kaide ve IŞİD gibi terörist grupların faaliyetlerini yoğunlaştırarak, özellikle de Orta Asya'da komşu ülkelere güvensizlik ve çatışma yayarak aşırı terörizm riskinin artması, Taliban'ın elindeki bölgelerde uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığın artması, Afganistan merkezi hükümetinin çöküş olasılığının artması ve diğer birçok benzeri konu, dünya toplumunu Afganistan'daki mevcut vahim durumu hakkında endişelendirmiştir. Aslında Afganistan'da yaşanan mevcut durumdan Amerika'nın direkt sorumlu olduğunu unutmamak gerekir. Amerikan Başkanı Joe Biden, Afganistan çıkmazından kurtulmak için 8 Temmuz tarihinde Amerikan askerlerinin bir an evvel hatta aceleyle Afganistan'dan geri çekilmesi emrini verdi. Kendisi bu bağlamda yaptığı açıklamada Amerikan en uzun yaşadığı savaşa son verme zamanının geldiğini açıkça belirtti.
Amerika şimdiye kadar Afganistan'daki güçlerinin %95'ine geri çekmiş ve bu yüzden de Taliban çok daha aktif hale gelerek yeni bölgeleri de işgal etmiştir. Aslında yaşanan güvenlik boşluğu Afganistan askeri ve güvenlik güçlerinin hızlıca ve etkin şekilde durdurulabilecekleri bir şey değildir. Afganistan siyasi meseleler uzmanı Ahmet Saidi bu bağlamda şöyle diyor. Amerika, Afganistan hükümetiyle stratejik anlaşması ve Taliban ile de Doha anlaşması, bu yüzden Amerika için Taliban'ın mı, Kabil hükümetinin mi ya da ikisinin karşımı bir hükümetin Afganistan'da olmasının bir farkı yoktur. Amerikalılar iki taraf ile gelecekte işbirliği yapmak için anlaşmaları var ve Taliban ile hükümet düellosunun sonucunu bekliyor. Son zamanlarda yaptığı açıklamalarda Afganistan'daki kaos ve güvenlik sorunundan Amerika'nın tüm güçlerini de aniden ülkeden çekmesinin sebep olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Eşref Gani, tüm Amerikan güçlerinin çekilmesinin olumsuz etkileri olacağı hakkında da uyarıda bulundu. Buna rağmen Afganistan güvenlik güçlerinin Taliban'ı yenmeyi ve geri püskürtme gücüne sahip olduklarına gösteriyor. Fakat bazı uzmanlar mevcut güvenlik ve askeri duruma karşı Taliban'ın ülkenin çeşitli bölgelerinde ilerlemelerine işaretle yabancı güçlerin bu ülkeden geri çekilmesi, özellikle hava kuvvetlerinin olmaması ile Afganistan'ın Taliban tarafından ele geçirilme ihtimalinin de iki katına çıktığını belirtiyorlar. Hiç şüphesiz mevcut durumun olumsuz sonuçları dikkate alındığında bu senaryonun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin istediği senaryo değildir ve bu yüzden de konseyin bildirisinde de bu konuya açıkça değinilmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysel Feriver. Değerli dinleyiciler, korsan rejim İsrail'in son günlerde işgal edilen topraklar dışındaki eylemleri, ırkçı İsrail rejimin bölgesel, iç ve uluslararası olmak üzere 3 seviyede bölgede direniş ekseniyle yeni ve güdümlü güvenlik gerginliğe doğru yöneldiğini gösteriyor kim uzmanlara göre. İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz İran ile savaşa hazır olduğunu iddia etti değerli dinleyicilerimiz. İran rejimi, İsrail rejimi de savaş uçakları Güney Lübnan'a ve 15 yılın ardından saldırı düzenleyerek Lübnan Hizbullah'ını sınamaya çalıştılar. Şimdi Benny Gantz işe başlar başlamaz böyle aslında hararetli başlıkların gündeme yansıması Batı Asya bölgesindeki yeni süreçte acaba ne anlama geliyor sorusunu gündeme taşımaktadır. Biz bugün sohbetimizde bu konuyu ve son günlerde İran'la ilgili son iddiaları konuşmak istiyoruz. Uzman konuğumuzun penceresinden aktaracağız sizlere. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Burhanettin hocam hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi dilerseniz İsrail'in öncelikle bu İran'la ilgili tehdidini ele alalım sizinle. Benny Gantz'ın bu tehdidini nasıl değerlendirirsiniz? Bölgede ne hissetti de gelir gelmez iş başına İran'a karşı böyle bir tehditte bulundu sizce?
Evet, ben de izleyicileri, dinleyicileri selamlıyorum. Bu tehditler yeni değildir. Tehditler benim hatırladığım kadarıyla Batı basınından, dünya basınından 2000'li yılların başlarından bugüne dek bu tür tehditler hep yapılmıştır. İşte sıcak Haziran yaşanacaktır, sıcak bir yaz önümüzdedir. Bu sene çok sıcak geçecektir şeklinde. Her an için hazırız, duracağız bu şekilde. İsrail tek başına İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bir saldırıya cüret edemez. Böyle bir teşebbüste, girişimde bulunamaz. Bu bir. İkincisi, Biden yönetimi Pasifik'teki gelişmelerden dolayı ve Rusya'nın da yayılmacı ve etkin yani dış politikasına dikkatle Orta Doğu'da yeni bir macera yaşamak peşinde değildir ve ben Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail çıkarları veya İsrail hesabına İran'la yeni bir sürtüşme ve yeni bir gerginlik yaratacağı kanaatinde değilim. Üçüncü bir husus da Amerika son iki hafta içerisinde defaatle biz İran'dan nükleer müzakerelere geri dönmesini, Viyana'ya geri dönmesini bekliyoruz. Yani biz anlaşma sinyalleri veriyorlar. Gelin konuşalım, anlaşalım. Zaten bildiğimiz kadarıyla anlaşmalar iki noktaya odaklanmıştır. Görüşmeler iki noktaya odaklanmıştır. O da devri muhafızlarına yönelik ambargoların kaldırılması ve rehberlik makamına yönelik, bürosuna yönelik ambargolar kaldırılması. Bu konularda daha görüş ayrılığı var. Böyle bir hengamede bir savaşın veya bir saldırının çıkacağını umuyoruz. İkinci bir husus da Güney Lübnan'a yönelik yani bir saldırı, bu bir mesela nabız yoklamasıydı. Hizbullah işte meşgul, Lübnan'ın da hükümeti yok, ekonomik sıkıntılar var. Bunlar bunu da nazar itibara alarak böyle bir durumda biz bir saldırı yaparsak herhalde karşılık verilmeyecektir. Yani bu karşılığın aniden 24 saatten az bir süre içerisinde karşılık verilmesi gereken dersler ve mesajlar verilmiştir ve hemen ardından İsrail kabinesi biz gerginlik peşinde değiliz ve yeni bir cephe yaratmak istemiyoruz. Halkımız da hükümetimiz de savaş istemiyor. Peki halkın da hükümetin savaş istemiyorsa bu savaş çığırkanlığı veya işte saldıracağım, saldırıya hazırım. Bu ne ama geliyor. Burada bir imtihan verildi ve kendi aleyhlerinde oldu. Onlar ani bir cevabın verileceğini hiç beklemiyorlardı. 15 senelik yani bir sükunetten sonra Lübnan hava sahasının ihlal edilmesi ve karşılığında da İsrail hava sahasının yani roketlerle ihlal edilmesi. Burada denge unsuru söz konusu ve caydırıcılık söz konusu. Bu önemlidir yani savaş stratejisinde caydırıcı olmak. 2006 savaşından sonra yani bölgede bir denklem oluştu ve bir caydırıcılık oluştu o gündür bugündür. Lübnan'a yönelik yani bir caydırıcı unsur. Bu Hizbullah veya direniş eğer bir caydırıcı unsur haline gelmiş ise İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hiçbir şekilde bunların böyle bir saldırıya cüret edecekleri kanaatinde değilim. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bilhassa bu arada daha fazla rol ifa ediyor ama farklı beyanları işitiyoruz. İşte karşılığımız yumuşak olacak, efendime söyleyeyim, acele etmiyoruz. Zaman münasip bir zamanda, münasip bir mekanda. Bakalım belki yani bu tehditler, nükleer müzakerelerin daha ciddi bir şekilde ve daha hızlı bir şekilde başlatılmasına yönelik yani bir baskı unsuru da olabilir. Çünkü işte istihbarat raporları İran nükleer programında çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Haftalardan bahsediyorlar. Birkaç hafta içerisinde bir anlaşma sağlanamazsa olan olur şeklinde. Bütün bunlar yani bu bir psikolojik savaş doğrultusunda değerlendirmek lazım.
Hocam son günlerde birkaç haber kaynağı Birleşik Arap Emirliği'nin Fujairah limanı yakınlarında bir geminin olay yaşadığını bildirdiler. Bu haberlerin yayınlanmasına paralel olarak Batı ve Siyonist rejim medyaları İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde geçmekte olan gemilere müdahalede bulunduklarına dair söylentiler yaydılar. Bu iddialarla ilgili haberleri nasıl buldunuz siz?
Gemi saldırısına gelince İran açıkça ifade etti. Biz bir saldırıyı gerçekleştirirsek biz bunu yapmışız deriz, açık bir dille ifade ederiz ve gizli veya saklı bir durum söz konusu değildir. Tabii ki orada kullanılan efendim bu şey silahsız hava aracı veya drone Amerikalılar işte bu İran yapımıdır. Sizin dünyadaki bütün kullanılan silahlarınız silahlar, savaş silahları da sizin silahlarınız nerede? Sizin silah kullanılıyorsa sizi suçlu tutmak, sorumlu tutmak bu da makul bir şey değildir. Olabilir. Yani İran'da bir devlet drone üretiyor, silah üretiyor, satıyor, sağa sola verebiliyor. Bunu bu şekilde ben önümüzdeki günlerde Batı'dan Alman basınındaki açıklamalara baktığımız zaman bir yumuşatma ve gerginlikleri daha fazla tırmandırmama yönünde bir hava hakim. Tabii ki Afganistan'daki gelişmeler de önemliydi. 20 sene Amerika orada bulundu. Ne sonuç elde etti? Irak'ta da yani terk etmek durumundadır. Çünkü gücünü Çin'e karşı, Rusya'ya karşı gücünü Orta Doğu'da daha fazla harcamak veya yıpratmak istemiyor. Çünkü Orta Doğu artık Amerika için yani bir eskiden haiz olduğu öneme haiz değildir. Petrol ve gaz konusunda Amerika bugün eksportör yani ihraç eden ülkedir ve önemli ölçüde ihraç eden bir ülkedir. Trilyonlarca veya milyarlarca, yüzlerce milyar doları getirip Orta Doğu'da harcamanın da yani Amerikan menfaatlerine aykırı. Jimmy Carter'ın efendim bir mektubu vardı Trump'a. Çin bir kurşun atmadan dünyanın birçok yerine hakim oldu. Biz 246 senelik kuruluşumuzdan bu yana Amerikan tarihi yani tüm tarihinde 226 senemiz savaşla geçmiştir. Bu şunu yansıtıyor. Hem demokratlar hem cumhuriyetçiler yani bu savaşlarla rakiplerine üstün gelmeyeceğini anlamış, idrak etmiş durumdalar. Onun için yeni savaş çalkanlıkları veya gerginlikleri tırmandırmayacakları kanaatindeyim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Hizbullah ile İsrail rejimi arasındaki son günlerde yaşanan gerginlik konusu etrafında Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran Basınında Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin Korsan İsrail'i çökertme kapasitesi hazırlandı ve bu rejimin hatasına bağlı olduğunu vurgulaması İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhane'nin direnişin ateş gücü ve füzeleri Korsan İsrail'in yenilmezlik iddiasını boşa çıkardığını vurgulaması gibi haberler göze çarparken Keyhan gazetesinde direnişin işgalci Siyonistlerin tecavüzlerine yanıt vermeye hazır olduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Nüceba İslami Direniş Hareketi Hizbullah'ın yanıtının Siyonist rejimin işgal ve saldırı yaklaşımının sona erdiğini kanıtladığını belirtti. Nüceba Hareketi, Iraklı direnişçilerin Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın açıkladığı caydırıcılık denklemine girmeye hazır olduğunu belirtti. Çarşamba günü Lübnan topraklarından işgal altındaki Filistin'in güneyine 3 füze atıldı. Füzelerden ikisi Siyonistlere ait bir yerleşim yerine isabet ederken yangın çıkmasına sebep oldu. Bu füze saldırılarına karşılık Siyonist rejim Filistin'in Lübnan sınırını havan ve topçu saldırılarıyla hedef aldı. Bu saldırı ise Lübnan'da yangınlara neden oldu. Siyonistlere göre roket saldırılarının arkasında Filistinli gruplar var. Siyonistler Perşembe günü saldırılarına bu kez hava saldırılarıyla devam etti. Hizbullah Cuma günü yaptığı açıklamada saldırılara yanıt olarak Siyonist yerleşim yeri Kiryat Şemona'daki bir üssü etrafını 122 milimetrelik füze ile hedef aldıklarını belirtti.
Risalet gazetesinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin G7 grubu ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisinin İran'la ilgili bildirisini şiddetle kınadıklarını açıklaması, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Siyonistleri direniş ekseninde herhangi bir tarafa saldırı direniş ekseninin tümüne yapılan saldırı telakki edileceği konusunda uyarması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde direnişin işgalci Siyonistlerin saldırısına misillenmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin Direniş Komiteleri Enformasyon Ofisi Başkanı Ebu Mücahid, Hizbullah'ı işgal rejiminin Lübnan işgaline verdiği kesin misillemeden dolayı tebrik ederek, Hizbullah'ın işgal altındaki topraklara füze atması bu rejimi çaresiz kılmıştır ve bundan dolayı bu rejimi askeri ve güvenlik güçleri açısından geri adım atmak zorunda bırakmıştır, dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi de Hizbullah'ı işgal rejiminin kendi topraklarına yönelik saldırganlığına karşı misillemesinden dolayı tebrik etti ve Filistin'deki ve tüm bölgedeki Siyonist projeye karşı çıkmanın tek yolu direniştir, dedi. Filistin Mücahitler Hareketi de yaptığı açıklamada Hizbullah Hareketi son sözün tüm cephelerdeki direnişte olduğunu ve işgal rejiminin saldırganlığına Hizbullah'ın tepkisinin Gazze'deki Kudüs'ün kılıcı savaşındaki zaferlerle paralel olduğunu bir kez daha kanıtladı diye kaydetti. Daha önce Hamas ve Yemen Ensarullah Hareketi Siyonist rejimin saldırganlığına karşı Lübnan direnişine desteklerini açıklamıştı.
Hemşeri gazetesinde İran-İsviçre ticaretine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran-İsviçre Ortak Ticaret Odası Başkanı Şerif Nizam Mafi, iki ülke ticaretinde İran'ın tarım ve tıbbi ürünlerinin payının arttığını söyledi. Mafi yaptığı açıklamada yılın ilk 5 ayında İsviçre'den İran'a 672 bin ton ürün ihracatı gerçekleştiğini ve bunun değerinin 539 milyon dolar olduğunu vurguladı. İki ülke sanayi ve ürünlerinin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu ifade eden Mafi, ambargolar ve bankacılık sistemindeki sorunlara rağmen bu sene iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını belirtti. İsviçreli firmaların ambargo döneminde İran'ı terk etmediklerini ifade eden Mafi, ticaret önündeki engellerin iki ülke ticaret hacminin azalmasına sebep olduğunu söyledi. Yeni hükümet döneminde uluslararası anlaşmalara varıldığı takdirde ticaret hacminde artış yaşanacağını belirten Mafi, İsviçre'nin Avrupa ülkelerinden bağımsız hareket ettiğini söyledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Seyyid İbrahim Reis'inin tanıtılma töreninin düzenlenmesi
ve Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki olaylarda İran'a yönelik ithamların yöneltilmesine tepkiler
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameni salı sabahı İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde milletin oylarının sonucu İran Cumhurbaşkanı olarak seçilen Seyyid İbrahim Reis'i Cumhurbaşkanı olarak atadı. İslam İnkılabı lideri Cumhurbaşkanlığına atama hükmünde halkın izzet verici ve anlamlı varlığını ve de halka dayalı, mümin ve yönetim seviyesinde parlak geçmişli birinin seçilmesinin milletin devrimin nurani yolu yani adalet, gelişme ve özgürlük yolunun kat edilmesinde sağlam, azimli olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.
Seyyid İbrahim Reis'i güçlü İran sloganı ile seçimlere dahil olmuştu. Toplumun genel talepleri arasında işlevselliğin yanı sıra yolsuzlukla mücadele Seyyid İbrahim Reis'in özelliklerinden biridir. Son yıllarda karnesinde bu özelliğe sahip olan reisi bu kez de yürütme erkinin başında yer almaktadır. Bu açıdan mevcut koşullar iki noktada incelenebilir. İlk nokta 13. hükümetin programlarının ekonomik ve geçim sorunları ve zorluklarından yola çıkarak önceliklendirilmesidir.
Bir diğer noktada hükümetin başarısında ve 7. kalkınma programının hedeflerinin gerçekleştirilmesinde stratejik öneme sahip olan ülkenin tüm kapasitesinin kullanılmasına verilen önemdir. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameni ise konuşmasının bir bölümünde şu hususa değinerek şöyle buyurdu. Petrol, su, madenler, komşular ve daha da önemlisi gençlerin yetenekleri ve yaratıcılıkları alanında büyük kapasiteler bulunmaktadır. Kuşkusuz bu kapasiteler sayesinde sorunları alt etmek mümkün. Ancak bunun şartı kapasitelerin doğru tanınması ve ardından gece gündüz yorulmadan onlardan yararlanmaktır.
Tabii bu yolda çok sayıda engel, zorluk ve sabotajda göze çarpmaktadır. İslam İnkılabı lideri bu husustaki konuşmasının bir bölümünde düşmanların propagandif savaşına ve İran'a karşı yumuşak savaşa ve kamuoyunun yönlendirme gerçeğine de değindi. Düşmanlar bu propagandif savaşa büyük bütçeler ayırmaktadırlar. Bu düşmanlık aslında İslam İnkılabı'nın değerlerinin sürekliliğini göstermektedir. Düşmanlar bu önemli noktadan hareketle İslam İnkılabı ülkülerini zayıflatmak amacıyla İran İslam Cumhuriyeti ve milletine yönelik maksimum baskıyı şiddetlendirmektedirler. Bu propagandif savaşın büyük bir bölümü gençlerin İslam İnkılabı'ndan soğutulması ile ilgilidir. Buna ek olarak İran'a yönelik ekonomik baskılar da bir an bile durdurulmamıştır.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılab lideri son dönemde Kadir Bayramı gününde 12. Hükümet kabine üyeleri ve Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde de 11. ve 12. dönem hükümetin deneyimlerinin gelecekte kullanılmasına vurgu yaparak şu açıklamada bulundu. Bu dönemdeki çok önemli deneyimde gelecek nesillerin kullanılması gereken batılılara yönelik güven duygusunun olmayışıdır. Bu yüzden mutlak bir şekilde iç programları batıya şartlandırmamak gerekir. Çünkü mutlak yenilgi getirecektir.
Şimdi de Seyyid İbrahim Reisi 13. dönem Cumhurbaşkanı olarak arenaya girmiş ve bu tehlike dolu mevkiyi devralmıştır. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi son seçimlerde evrimcilik, adalet taleplik, yoksulluk, yolsuzluk, ayrımcılık ve rantçılık ile mücadele, devrimci değerlerin korunması, sorunların giderilmesi ve tek bir kelime halinde mevcut durumun değiştirilmesinin öne taşınması gerektiğini belirterek, %44'lük enflasyon, likiditenin büyümesi, devlet borçlarının artması, bütçe açığı, işsizlik ve konut gibi zor durumların düzeltilmesi gerektiğini vurguladı ve halkında zarar gören güvenin yeniden inşası doğrultusunda beklentilerinin olduğunu da hatırlattı.
13. dönem Cumhurbaşkanı İslam İnkılabı lideri tavsiyelerine kayıtsız kalındığı her yerde sorunlarla karşı karşıya kalındığını belirterek şöyle bir hatırlatmada da bulundu. Yaptırımları kaldırma niyetindeyiz ancak halkın sofrasını yabancıların iradesine şartlandırmayacağız.
Konu hakkında siyasi analist Sayın Ziya Türk İlmaz'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Yeni Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'nin de işaret ettiği üzere İran'ın baş problemi ekonomiktir. Ekonomideki problemleri kendisi de zaten konuşmasında saydı. İran para biriminin değer kaybetmesi, piyasadaki nakit akışının birkaç yüz katına çıkarılmış olması, enflasyon, işsizlik ve bunun yanında kaçakçılık ve yolsuzlukların İran'ın baş problemleri olarak dile getirdi ve bunlarla ciddi bir şekilde mücadele edeceğini söyledi. Bunları önümüzdeki günlerde, aylarda bu konuda ne kadar ciddi, ne kadar başarılı olacağını göreceğiz inşallah. Artık dünyada iç işler ve dış işler bir ayrımı yapmak mümkün değildir. İçte yapacağınız her şey dış ilişkilere, dış ilişkilerdeki her girişim ve her duruş da içteki gelişmelere etkilemektedir. Bu gerçeği dikkate alırsak son 8 yılda Hasan Rouhani hükümeti döneminde batılılarla ilişkilere o haddinden fazla önem verildi ve maalesef batılılar başta Amerika ve Avrupa olmak üzere İran'ın bu iyi niyetini, İran'ın bu beklentilerine maalesef cevap vermedikleri gibi İran hükümetini de bercam veyahut da nükleer anlaşma gibi önemli konularda yüzüstü bıraktılar. Hayal kırıklığına uğrattılar. Çünkü İran hükümetinin batıdan beklentileri daha çoktu. Halbuki batı ise eski siyasetlerinde herhangi bir değişiklik yapmadan kendi çıkarlarını öne çıkardı ve İran halkının, İran hükümetinin beklentilerine herhangi bir olumlu cevap vermediler. Bu gerçeği dikkate alınırsa İbrahim Reis'i bu hatayı sanırım tekrarlamayacaktır.
Sayın Ziya Türklimaz'a görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Haber kaynakları son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri sahillerinde birkaç geminin başına olayların geldiğini duyurdular. Associated Press, Salı günü bu husustaki raporunda Birleşik Arap Emirlikleri sahillerinde en az 4 geminin güvertesinin kontrolden çıktığını bildirdi. Ardından da birkaç haber kaynağı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah Limanı yakınlarında bir geminin olay yaşadığını belirttiler.
Bu haberin yayımlanmasına paralel olarak Batı ve Siyonist rejim medyaları İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin Fars Körfez ve Umman Denizi'nde geçmekte olan gemilere müdahalede bulunduklarına dair söylentiler yaydı. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran Silahlı Kuvvetlerinin Fars Körfezi ve Umman Denizi'nden geçmekte olan gemilere müdahale ettikleri spekülasyonlarını reddederek, Batılı ve Siyonist medya organlarının yalan ve temelsiz haberlerine yönelik uyarıda bulundu ve Fars Körfezi ve Umman Denizi'nden geçmekte olan gemilerin başına güvenlik sorunlarının geldiği haberleri senaryosu kuşku uyandırıcı olarak nitelendirdi.
Burada sorulması gereken soru Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde petrol gemileri ile ilgili haberlerin ve bölgede gemiciliği güvensizleştirme haberlerinin kimler tarafından çıkartılmasıdır. Bu hususta iki ihtimal bulunmaktadır. İlk ihtimal, bölgede petrol gemileri ve ticari gemilere karşı güvenlik tehditlerinin suni bir şekilde ortaya çıkarmasıdır. Böyle olursa bu senaryoyu kuranların Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde planlı maceracılıklar peşinde olduklarını söylemek mümkün. Bu senaryoda Amerika, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan ayrıca bazı bölgesel ülkelerin izlerine rastlanmaktadır.
Amerika Ordusu Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford'un bu yöndeki açıklamaları dikkat çekici bir gelişme sayılır. General Dunford, son dönemde muhabirlere yaptığı konuşmada Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda ve Babül Mendeb'de sözde serbest gemiciliği garanti altına almak için bir koalisyonun kurulmasından söz etti. Amerika Ordusu Genelkurmay Başkanı General Dunford şu açıklamada bulunmuştu. Muhtemelen gelecek haftalarda hangi ülkelere bu inisiyatifli planı desteklemek için siyasi azme sahip oldukları belirlenecektir.
Bu senaryo ve mizansendeki bir başka ihtimalde diğer hedefleri gerçekleştirmek için İran'a yönelik güvenlik baskının maksimum düzeye taşınmasıdır. Bu hususta iki nokta göze çarpmaktadır. İlk nokta, askıya alınan Barcan Nükleer Anlaşması müzakerelerinin kaderi ve ikinci nokta direnişin zayıflatılması ve İran'ın bölgedeki stratejik askeri varlığının etkilenmeye çalışılmasıdır. Bu yüzden İsrail'in hedeflerine varmak için Fars Körfezi ve Umman Denizi'ni güvensizleştirmek istemesi ve İran'ı güvenlik sorunları ile karşı karşıya bırakması muhtemeldir. Geçen Cuma günü Umman Denizi'nde Siyonist rejim İsrail'e ait bir gemiye İHA ile yapılan saldırı bu ihtimali güçlendirmektedir.
Siyonist rejim makamları bu saldırının ardından hiçbir belge ve kanıt sunmadan hemen İran'ı suçlayıp İran'a kesin yanıt talebinde bulundular. Arap dünyası tanınmış analisti Abdulbari Atvan, Bölge Ötesi Rayal Yevm gazetesinde verdiği röportajında bu olaylar ve Amerika ve İsrail'in senaryoları ile ilgili şöyle yazdı. Bu saldırı, Berçam nükleer anlaşmasının canlandırılması ile ilgili müzakerelerin askıya alınması amacıyla İran'ın yeni cumhurbaşkanının tanıtılması töreni eşiğinde düzenlendi.
Her halükarda kanıtlar ve deliller bu senaryoların kuşku uyandırıcı olduklarını gösteriyor. Bu siyasi oyunda Siyonist rejim makamları savaşı şiddetlendirmek isteseler, büyük bir hata yapmış olurlar. Çünkü bu gibi maceracılıklar aslında Siyonist rejim ve Amerika ve ortaklar için faydalı olmayacaktır. Bu gibi maceracılıklar kuşkusuz bölge ve hatta dünya için ağır maliyetleri olabilir.
Değerli dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Omidi Khan'ın gerçek yüzü. Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Senato Komitesi'nin Amerikan Başkanı'nın iki savaş yetkisini iptal etme kararı,
iş alanında Amerika'da etnik ayrımcılıkların artması,
kiracıların atılması için yeni ultimatumun verilmesi,
göçmenlerin sınır dışı edilme girişiminin artması
ve koronavirüs vakalarının artması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Aradan sonra ilk kez Senato Dış İlişkiler Komitesi, Başkan'a Kongre'ye danışmadan savaş başlatma yetkisi veren iki yasanın yürürlükten kaldırılmasını onayladı. Senatörler 1991 ve 2002'de kabul edilen ve Başkan'ın askeri güç kullanmasına izin veren kararların iptalini onay verdiler. Senatörler, Amerika Başkanı'nın savaş yetkilerini geçersiz kılmayı amaçlayan yasa tasarısı lehine oy kullandı.
Tasarının şimdi de Amerikan Senatosu'nda genel oylamaya sunulması bekleniyor. Amerika Temsilciler Meclisi 17 Haziran'da 2002 yasasını yürürlükten kaldırma lehinde oy kullanmıştı. Irak'a karşı 2002'de geçirilen askeri yetki Amerikalı milletvekilleri tarafından Irak'ın işgalinden önce kabul edilen ve başkana Kongre'nin onayı olmadan belirli koşullar altında Batı Asya bölgesinde askeri harekat emri vermesine izin veren bir yasaydı ve Kongre'deki milletvekilleri bu yasaların Amerikan başkanları tarafından tekrar tekrar kullanılmasının Kongre'nin yasal savaş ilan etme yetkisini ortadan kaldırdığı anlamına geldiğini söylüyorlar. Irak'ın kitle imha silahları hakkında yanlış bilgilerin başkanlara savaş yürütmek için sınırsız yetki verdiğini de eleştiriyorlar.
Cumhuriyetçi milletvekilleri bu gruplarla başa çıkmak için Biden'e net bir strateji takınmaya ve hatta yetkilerine dayalı olarak önleyici girişimlerde bulunmaya davet etmişlerdir. Bu bağlamda önemli sayıda cumhuriyetçi senatör tasarıya karşı çıktı. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Alaska Cumhuriyetçi Milletvekili Dan Sullivan, Amerika Başkanı'nın askeri yetkilerinin kaldırılmasının terörist grupları cesaretlendireceğini iddia etti. Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, hükümetin çok sert davranmasının güçlü bir başlangıç olacağını belirtti. Başkanın askeri yetkilerinin bir diğer destekçisi olan Ron Johnson, 2002 kararının Irak'taki Amerika birliklerini korumak için gerekli olduğunu söyledi ve şu açıklamada bulundu. Sadece saldırıya uğradığımızda tepki veremeyeceğiz. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump da İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Şehit Kasım Süleymani'ye yönelik suikast girişiminde aynı yetkilerden yararlanmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işlerin kademeli olarak yeniden açılmasına rağmen milyonlarca renkli dereli, özellikle siyahiler, ayrımcılık nedeniyle henüz eski işlerine geri dönemedi. Siyahiler ve Latinler yeniden istihdam için mücadele ediyor ve bu, Amerika Birleşik Devletleri'ni de 10 yıllardır rahatsız eden eşitsizlik durumlarından biridir. Uzmanların söylediklerine göre bu eşitsizlikler istihdam alanındaki uzun vadeli ayrımcılıklardan kaynaklanmış ve koronavirüs de bu durumu iyice körüklemiştir.
Washington merkezli Adil Büyüme Merkezi'nin İş Gücü Piyasası Politikası Direktörü Kate Mann, ekonomik eşitsizlik sorunları gerçekten çözülmüş değil diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik karantina önlemleri nedeniyle işsizlik oranı Nisan 2020'de %14,7'ye ulaştıktan sonra Haziran ayında tekrar %5,9'a geriledi. İşsizlik oranı Latin kökenli işçiler için %7,4, siyahi işçiler için %9,2 kadardır. Ekonomistler, siyahiler ve beyazların yeniden istihdamında kalıcı bir eşitsizlik olduğuna inanıyor. Ancak 6 Eylül'e kadar sürecek olan işsizlik yardımı işçilerin yaşamaya devam etmesine izin veriyor. Bu ortamda bazı eyaletler bu yardımı ve hibeyi azaltmış veya kesmiştir.
Tahran Radyosu.
Koronadan kaynaklı devam eden ekonomik kriz milyonlarca Amerikalı kiracı tahliye riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu bağlamda Amerika Sağlık Makamları, Salı günü demokratların baskısı altında kiracıların atılmasının koronavirüs sırasındaki tehlikelerini de göz önünde bulundurarak kiraları gecikmiş kiracıların atılması için yeni ultimatum dönem belirledi ve bu süreyi Ekim ayına kadar uzattı.
Bu bağlamda Amerika'da Hastalıklar ile Mücadele ve Önlem Merkezi yöneticisi Russell Walensky şöyle diyor. Delta tipi koronavirüsün ortaya çıkması Amerika'da hastalığa yakalanma hızını arttırmış ve daha fazla Amerikalıyı, özellikle aşı olmayan Amerikalıları hastalığa maruz bırakmıştır. Bu ultimatumun verilmesi insanların evlerinde kalması için iyidir. Söz konusu muhletin 3 Ekim'e kadar olduğu söylenmelidir. Eylül ayı olarak belirlenen bir önceki ultimatum ise 31 Temmuz günü sona erecekti.
Haziran'da Yüksek Divan'ın kararı üzerine bu mühletin kongre tarafından onaylanması gerekiyordu ve Genel Sağlık Federal Ajansı artık bu hususta karar almamalı idi. Şimdi de Demokratlar Biden'in de bu hususta gereken çözümü bulamadığını eleştirmektedirler. Bu bağlamda bir zamanlar kendisi de evsiz olan Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Cori Bush, Cuma gününden itibaren Washington'daki kongre binası önünde çadır kurmuş ve kongre ve Beyaz Saray'dan 11 milyon insanın evlerinden atılma riski yaşadığı bir ortamda acil girişimlerde bulunmasını talep etmiştir. Cori Bush, Salı günü de yeni mühleti memnuniyette karşılayarak şöyle bir tweet atmıştı. Bugün bizim hareketimiz dağları titretti. Genç kadın temsilci Alexandria Ocasio-Cortez de bu girişimde Cori Bush yanında yer aldı.
Amerika makamları ülkeye Meksika'dan bu ülkeye giren insanları hızlı bir şekilde sınır dışı etmeye başladı. Amerika İç Güvenlik Bakanlığı, yasa dışı göçmen ailelerinin Guatemala, El Salvador ve Honduras'a dahil olmak üzere kendi ülkelerine geri gönderileceğini söyledi. Ancak bu kaynak işten atılan kişiler hakkında ayrıntı vermedi.
Bu bakanlık yayımladığı bildiride şu ifadelere de yer verdi. Sınır dışı edilme mekanizması sınırlarımızın güvenliğini yönetmek için yasal bir yoldur ve göç krizinin yönetiminde düzenli bir yöntem sayılır. Daha önce de ister Cumhuriyetçiler ister Demokratlar döneminde göçmenlerin sınır dışı edilmesi yaygın bir yöntem olarak başvurulmuştur. Böylece Meksika'dan Amerika'ya göçmen akınını önlemek istenmiştir. Amerikan makamlarından açıklamalarına göre Haziran ayında Meksika'dan Amerika'ya yasa dışı bir şekilde giren göçmenlerin sayısında %4,5 kadar artış gözlemlendi.
Güney Amerika sınırında koronavirüs salgını ve Orta Amerika'daki yıkıcı fırtınalar sırasında göçlerin artmasına sebep oluyor. Amerika Kongre temsilcileri Amerika Başkanı Joe Biden'dan Selefi Trump'ın bazı girişimlerini gözden geçirmesini istemiş ve mültecilerin güney sınırlarda kalmasını isteyen girişimi eleştirmişlerdir. Şimdi de Amerika topraklarına geçen yasa dışı mültecilerin sayısının artması üzerine Biden hükümeti yetkilileri hızlı sınır dışı edilme mekanizmasını çalıştıracaklarını belirttiler. Haziran ayında tutuklanan göçmenlerin yaklaşık 1/3 kadarı Meksika'dan, Honduras'tan, Guatemala ve El Salvador'dan olmuştur.
Meksika ve Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan oluşan ülkedeki yoksulluk ve şiddet, bu ülkelerin vatandaşlarını yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde daha iyi bir yaşam aramaya itmiştir ve bu durum hep yükselişte olmuştur. Amerika'daki insani yardım sivil toplum kuruluşları bu yıl göçmen ölümlerinde artış olduğunu bildirdi. Human Borders sivil toplum kuruluşlarının kıdemli bir üyesi olan Mike Crick, yalnızca bu yılın ilk yarısında 127 cesedin keşfi geçen yılın aynı dönemindeki 96 cesetten çok daha yüksek dedi.
Geniş çaplı aşılamaya rağmen korona delta virüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla yayılıyor ve kaygısız bir yaz bekleyen bu ülkeyi bir krize sürüklüyor. COVID-19 ile ilgili genel kuralları değiştiren ve bu hastalığa karşı gelişmeleri kutlayan Biden hükümeti, COVID'e karşı tam aşılı insanların bile kapalı mekanlarda ve virüsü bulaştırma riskinin yüksek olduğu yerlerde maske takmaya mecbur bıraktı. Korona delta varyantı su çiçeği kadar bulaşıcıdır ve aşılı bireyler aracılığıyla bile başkalarına bulaşabilir ve ciddi hastalık ve ölüm riskleri yaşanabilir. Aşıların kalitesiyle ilgili tereddütler Biden hükümeti muhaliflerinin aşılama hususundaki tereddütleri, muğlak bilgiler, Amerika federal hükümeti liderlerine yönelik kamuoyunun güven boşluğuna yol açmıştır.
Washington Post gazetesi, hastalık kontrol ve önleme merkezlerinden elde edilen belgeleri atıfta bulunarak türün yaygınlığının tam aşılı bireylerde aşısız bireylerde olduğu kadar yüksek olduğunu bildirdi. Sadece bir haftada 162 milyon tam aşılı Amerikalı arasında 35 bin koronavirüs hastalığı vakası tespit edildi. Amerika'da 35.6 milyondan fazla enfekte ve 629 binden fazla can kaybı ile hala dünyanın zirvesinde. 330 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 164 milyon kişi koronavirüse karşı tam olarak aşılanmıştır. Texaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin aşılama ve maskeleme konusundaki yeni yönergelerine bilimsel değil, %100 siyasi olarak nitelendirdi ve bunun demokratların ikiyüzlülüğünü gösterdiğini belirtti.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u ziyaret edebileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatalım.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.